Ayrım 12.
Yüzünde kar fırtınası sakalıyla bıyığını, kurbanını burnundan acımasızca yakalayan bir berberden daha çabuk sabunlamıştı. Evet, yüzünde ara sıra tatlı bir gülümseme dolaşıyordu. Ne var ki kar fırtınası görüşü engellemeseydi daha uzun süre görebilirdik çubuğun arada bir durup sırtını ovuşturduğunu. Pis demirci amma kötü vurdu diye söylendikten sonra gene yola koyulduğunu. Bu arada bizim kuyruklu, keçi sakallı çapkın bacadan çıkıp ortalığı karıştırdıktan sonra geri dönmüş, yeniden bacadan içeri girmişti. Yürüttüğü ayı sakladığı, beline yandan bağlı heybesinin, sobanın içinde bir şeye nasılsa takılıp ağzı açılmış, bu fırsattan yararlanan ay da Soloha'nın evinin bacasından çıkmış, süzülerek gökyüzüne yükselmişti. Ortalık bir anda aydınlanmıştı gene. Kar fırtınası hiç çıkmamış gibi sakindi şimdi ortalık. Her yanı kaplamış kar gümüş gibi parlıyordu. Kristal yıldızlar dökülmüştü yerlere sanki. Soğuk bile kırılmıştı. Gençler torbaları omuzlarında grup grup çıktılar dışarı. Şarkılar söylemeye başladılar. Hemen her evin penceresinin dibinde kalyatka söyleyen bir grup vardı. Nefisti ay gökyüzünde. Böyle bir gecede kahkahalarla gülen, şarkılar söyleyen genç kızların her türlü şakaya, oyuna ancak neşeyle gülümseyen bir gecenin insanın aklına getirebileceği şakalara, oyunlara. Hazır delikanlıların arasında dolaşmanın ne hoş bir şey olduğunu anlatmak öyle kolay değildir. Kalın gocuğun içinde sımsıcaktır insanın bedeni. Soğukta yanakları daha da alaldır. Olmadık şeyler yapmak gelir içinden. Bir grup kız torbalarıyla daldılar çubun evine. Oksana'nın çevresini aldılar hemen. Bağırma, çağırma, kahkahalar, masallar. Demircinin kulakları duymaz olmuştu. Güzeller güzeline kızlar bir şeyler anlatmak için birbirleriyle yarışıyor, torbalarını boşaltıp ona topladıkları ekmekleri, sucukları, tatlıları göstererek övünüyorlardı. Mutlu görünüyordu Oksana. Kızların birbirine dönüyor, bir ötekine, onlarla konuşuyordu. Kahkahalarla gülüyordu. Genç kızların bu neşesine canı sıkkın, imrenerek bakınıyordu demirci. Kendi de çok severdi kalyatkaları ama bu gece nefret ediyordu onlardan. Kızlardan birine döndü güzeller güzeli. Odarka, bakıyorum potinleri yenilemişsin. Ah ne güzel, altın işlemeli ha? Ne mutlu sana Odarka. Senin için her şeyi alan bir erkeğin var. Bana böyle potin alacak kimsem yok. Demirci atıldı hemen. Üzülme bir tanem, sana pek az bey kızının giyebileceği potinler alırım ben. Oksana delikanlının yüzüne kibirli bakarak, sen ha dedi, merak ediyorum doğrusu, nerede bulacaksın böyle potinleri, çariçenin ayağındakileri mi getireceksin yoksa? Kahkahalarla gülmeye başladılar kızlar. Öf be, kimin potinlerini istedi? Güzeller güzeli gururlu, evet dedi, hepiniz tanığım olun. Demirci Vakula çariçenin ayağındaki potinleri getirirse bana, o gün evleneceğim onunla. Kaprisli Dilber alıp götürdü arkadaşlarını. Onların arkasından çıkarken mırıldanıyordu Vakula kendi kendine. Gülün bakalım kızlar. Ben de gülüyorum kendime zaten. Düşünüyorum düşünüyorum, aklım nereye gitti anlayamıyorum bir türlü. Sevmiyor beni, sevmezse sevmesin. Oksana'dan başka kız mı yok dünyada? Allah'a şükürler, köyde bile sürüsüne bereket. Nesi varmış yani Oksana'nın? İyi bir ev kadını olacak kız değil bir kere. Süslenmekten, takıp takıştırmaktan başka bildiği yok. Evet, salaklığı bırakmalıyım artık. Ama tam o anda, demirci kararlı olmaya hazırlanırken kötü bir ruh, Oksana'nın gülen, alaylı alaylı, ''Çariçenin potinlerini getir bana demirci, evleneceğim seninle.'' diyen hayalini geçirdi delikanlının gözünün önünden. Ruhu allak bullak oldu gene. Gene yalnızca Oksana'yı düşünür oldu. Kalyatka söyleyenler, erkekler ayrı grup, kızlar ayrı grup, bir sokaktan ötekine koşuyorlardı. Demirci yürüyor, bir zamanlar herkesten çok onun sevdiği bu neşeye katılmıyor, gençlerin bu coşkunluğunu saçma buluyordu. Bu arada şeytan Soloha'nın yanında işi iyice ilerletmişti. Belediye başkanı papazın kızının elini öperken yaptığı gibi, kırıtarak öpüyordu cadı karısının elini. Ellerini kalbinin üzerine koyup ah çekiyor, açık açık şöyle diyordu. Soloha'cığım, içimdeki ateşi söndürmezsen, beni bu akşam ödüllendirmezsen her şeyi alırım göze. Suya atarım kendimi, doğru cehenneme yollarım ruhumu. Aslını sorarsanız pek sert de davrandığı yoktu ona Soluhan'ın. Şeytanın durumunu da zaten biliyoruz. Çevresindeki erkeklerin dönüp durmalarına bayılırdı cadı karısı. Çoğu zaman da bir erkek bulunurdu yanında. Ne var ki bu akşamı yalnız geçireceğini sanıyordu. Köyün ileri gelenleri papazın evine Noel pilavına davetliydiler çünkü. Gel gelelim beklendiği gibi gelişmedi olaylar. Şeytan isteklerini daha yeni açığa vurmuştu ki iri yarı başkanın sesi duyuldu ansızın. Soluha kapıyı açmaya koştu. Atik şeytan da bu arada yerdeki çuvallardan birinin içine girmişti. Kulaklıklı kalpağının karlarını silkeledi başkan. Oturup Soluha'nın elinden bir bardak vodka içti. Kar fırtınası çıktığı için papazın evine gidemediğini söyledi. Pencerende ışık görünce akşamı senin yanında geçireyim dedim diye ekledi. Başkan sözünü daha bitirmemişti ki biri vurdu kapıya. Papazın sesi duyuldu. Başkan telaşlı, bir yere gizle beni diye fısıldadı. Şu anda karşılaşmak istemiyorum papazla. Böylesine iri bir konuğu nereye gizleyebileceğini uzun uzun düşündü Soluha. Sonunda en büyük kömür çuvalını kestirdi gözüne, içindeki kömürü tenekeye boşalttı. İri kıyım başkan bıyığıyla, kocaman kafasıyla, kulaklıklı kalpağıyla daldı çuvala. Öksürerek, tıksırarak, ellerini ovuşturarak girdi içeri papaz. Davetine kimsenin gelmediğini, doğrusu buna da yürekten sevindiğini, bu fırsattan yararlanıp kar fırtınasına aldırmadan onunla biraz eğlenmek için geldiğini söyledi. Sonra sokuldu Soluha'ya. Öksürdü, gülümsedi, uzun parmaklarıyla kadının çıplak, tombul eline dokundu. Hem kurnazlık hem de haz dolu bir sesle, ''Nedir bu güzel Soluha?'' dedi. Birden geri çekildi Soluha. ''Ne demek nedir?'' diye sordu. ''El, benim elim Osip Nikiforovic.'' Papaz yaptığı girişten hoşnut. ''Hımm, senin elin demek.'' dedi. ''He he he.'' Kalkıp odanın içinde şöyle bir gidip geldi. Sonra gene öyle yılışık sokuldu Soluha'ya. Boynuna dokundu. ''Bu titreyen nedir şuranda Soluhacığım?'' Birden geri çekildi gene. Soluha karşılık verdi. ''Sanki görmüyorsunuz Osip Nikiforovic. Boynum işte. Boynumda da gerdanlığım.'' ''Hımm, boynundaki gerdanlığın demek. He he he.'' Papaz ellerini ovuşturarak bir kez daha gidip geldi odanın içinde. ''Ya bu nedir Soluhacığım?'' Bu kez papaz uzun parmaklarıyla Soluha'nın neresine dokunmuştu bilinmez. Birden kapı çalındı. Kazak çubun sesi duyuldu. Papaz dehşet içinde ''Aman Tanrım'' dedi alçak sesle. ''Biri geldi. Ya burada yakalarsa beni, ya Peder Konrad'ın kulağına giderse.'' Aslında papazın asıl korktuğu başkaydı. Daha çok ortada böyle bir olay yokken bile korkunç pençeleriyle saçlarını yolan saygıdeğer karısının durumu öğrenmesinden korkuyordu. Zangır zangır titreyerek ''Tanrı aşkına güzel Soluha, iyi yürekli Soluha'' dedi. ''Sizin iyilikleriniz Luka'nın kutsal kitabında yazdığı gibi. Hangi bölümde o? 13. 13'ün. Vallahi vuruyorlar kapıya, vallahi vuruyorlar. Oh, bir yere saklayın beni ne olur.'' Bir çuvalın daha kömürünü boşalttı Soluha. Papaz ufak bedeniyle girdi içine. En dibe oturdu. Öyle ki yarım çuval kömür dökülebilirdi üzerine. Çub içeri girerken ''Merhaba Soluha'' dedi. ''Beklemiyordun beni değil mi?'' ''Hiç beklemiyordun ha?'' Neşeli, anlamlı bir gülümseme belirdi çubuğun yüzünde. Bu gülümseme onun küt kafasının iğneli, hoş bir şaka yapmak için zorlandığını, bu şakayı önceden kafasının içinde hazırladığını gösteriyordu. ''Engel olmuyorum ya?'' diye ekledi. ''Belki bir konuğunla eğleniyordun. Ben gelince gizledin onu ha?'' Bu ince şakası gururlandırmıştı çubuğu. Soluha'nın konukseverliğinden yalnızca kendi yararlandığı için keyifli keyifli güldü. ''Hadi vodka getir Soluha, içelim. Soğuktan boğazım dondu vallahi. Tam Noel'de Tanrı'nın insanlara yolladığı şu geceye bak. Ne soğuk var dışarıda biliyor musun Soluha? Uf, ellerim buz kesti. Gocuğumun önünü açamıyorum. Böyle kar fırtınası görmedim.'' O sırada kapıyı tekmeleyerek bağırdı biri dışarıda. ''Aç!'' Çub kala kaldı. ''Biri kapıya vuruyor galiba.'' dedi. Dışarıdaki daha da yüksek sesle bağırdı. ''Kapıyı açsana!'' Kulaklıklı kalpağını kaptı çub. ''Demirci bu.'' dedi. ''Dinle Soluha, sakla beni. Nereye istersen sakla. O Allah'ın belasına görünmeyeyim de ne olursa olsun. İblisin oğlu. Dilerim Allah'tan iki gözünün de altında elma büyüklüğünde şiş çıkar.'' Soluha da korkmuştu. Ateş almış gibi dolanıp duruyordu odanın içinde. Sonra içindekini unutup papazın dibinde oturduğu çuvala girmesini işaret etti çuba. Zavallı papaz, kocaman köylü bedeniyle neredeyse başının tepesine oturup soğuktan kas katı kesilmiş çizmelerini iki yanağına dayadığında duyduğu acıyı öksürerek ya da ıhlayarak bile belli edememişti. Demirci annesiyle tek sözcük konuşmadan, kalpağını bile çıkarmadan girdi odaya, sedirin üzerine bıraktı kendini. Canının bir şeye çok sıkıldığı belliydi. O içeri girdikten sonra Soloha dış kapının sürgüsünü sürerken biri daha çalmıştı kapıyı. Kazak Sverbeguz'du bu. Onu çuvala saklamak olacak şey değildi. Bedenine uygun çuval bulunamazdı çünkü. Başkandan bile iri yarıydı Sverbeguz. Boyu da çubun arkadaşından uzundu. Bu yüzden adam ne söyleyecekse söylesin diye alıp bahçeye götürdü onu Soloha. Demirci uzaktan duyulan şarkılara arada kulak vererek dalgın, gözden geçiriyordu odanın içini. Sonunda çuvalların üzerinde durdu bakışı. Burada ne işleri var bu çuvalların? Çoktan kaldırmış olmam gerekirdi onları. Şu salakça aşkım hepten serseme çevirdi beni. Yarın bayram. Oysa her şey odanın ortasında hala. Demirhaneye götürmeliyim onları. Oldukça büyük çuvalların başına çömeldi demirci, sıkı sıkı bağladı ağızlarını. Omuzlamaya hazırlandı. Ne var ki demircinin aklının bambaşka yerlerde olduğu belliydi. Yoksa çuvalın ağzını bağladığı ipe saçı dolanan çubun acıyla fıslamasını, güçlü kuvvetli başkanın oldukça sesli ıhlamasını duyması gerekirdi. Şu pislik Oksana da aklımı başımdan aldı galiba. Kendi kendine konuşuyordu demirci. Düşünmek istemiyorum onu ama yapamıyorum. Sanki inadına hep o geliyor aklıma. Neden acaba insanın elinde değildir istediği şeyi düşünmek? Şu işe bak. Çuvallar ağırlaşmışlar sanki. Kömürden başka şeyler de olsa gerek içlerinde. Amma da aptallaştım ha. Son zamanlarda bana her şeyin daha ağır geldiğini unutuyorum. Eskiden bakır bir beşliği, bir at nalını tek elimle büker açardım. Şimdi iki kömür çuvalını kaldıramıyorum. Çok geçmez rüzgardan devrilirim. Bir süre sustuktan sonra kendini toparlayıp sesini yükseltti demirci. Hayır, karı mıyım ben be? Kendime güldürmem kimseyi. Böyle 10 çuval olsa kaldırırım. Ve güçlü kuvvetli iki kişinin zor taşıyabileceği çuvalları omuzladı. Dibinde şeytanın dertop olmuş oturduğu küçük çuvalı yerden alırken ekledi. Şunu da götüreyim, aletlerim olsa gerek içinde. Islıkla bir şarkı söyleyerek çıktı evden. Karılarla uğraşamam ben. Şarkılar, bağırışmalar gittikçe daha çok çınlatıyordu sokakları. Komşu köylerden gelmiş gençlerle daha da çoğalmıştı kalabalık. Delikanlılar şakalaşıyor, gönüllerince eğleniyorlardı. Kalyatkaların arasından sık sık hemen oracıkta bir gencin uydurup söylediği neşeli bir şarkı duyuluyordu. Sonra kalabalığın arasından bir genç kalyatka yerine bir şıçedrokiye. Çocuklarla gençlerin yeni yıla girerken söyledikleri şarkılara şıçedroki denir. Noel gecesi söylenenler kalyatkadır. Gogol'ün notu. Başlıyordu ansızın. Avızı çıktığınca bağırıyordu. Evin cömert hanımı, getirsene tatlımı. Kocaman bir tas çorba, bir de yüzük isterim. Kahkahalar daha da coşturuyordu Şiçedrovki söyleyen genci. Küçücük pencereler kalkıyor, evden çıkmamış evin yaşlı babasının yanında kalmış yaşlı bir kadının sıska eli uzanıyordu. Bir kangal sucuk, bir parça börek oluyordu bu elde. Gençler hemen uzatıyorlardı torbalarını, avlarını kapıyorlardı. Dört bir yandan sökün eden delikanlılar bir kız grubunun çevresini aldılar bir köşe başında. Bağırış, çağırış, gürültü, birbirine kar topu atanlar, dolu torbasını yere boşalttı biri. Biraz ötede genç kızlar bir delikanlının önünü kestiler. Çelme takıp sırtındaki torbasıyla birlikte yere yuvarladılar onu. Herkesin sabaha kadar çılgınca eğlenmek niyetinde olduğu belliydi. Hava da öyle güzel ısınmıştı ki, her yanı kaplamış karın etkisiyle daha da parlak görünüyordu ay ışığı. Omzunda çuvallarla bir an durdu demirci. Şarkılar söyleyen bir genç kız grubunda Oksana'nın sesini, kadife gibi kahkahasını duyar gibi olmuştu. Bir ürperti dolaştı bütün bedeninde. Çuvalları yere attığı gibi, öyle ki dipte olan papaz acıdan inlemiş, başkan yüksek sesle ıhlamıştı. Evet, demirci çuvalları yere attığı gibi, omuzunda küçük çuval, Oksana'nın sesini duyar gibi olduğu genç kız grubunun peşine takılmış delikanlı grubuna katıldı. Evet, Oksana'nın sesiydi duyduğu. Bir kraliçe gibiydi kızların arasında. Simsiyah gözleri aydınlatıyordu çevresini. Yakışıklı bir delikanlı bir şeyler anlatıyordu ona. besbelli gülünç şeyler de anlattı. Gülüyordu çünkü Oksana. Her zaman gülerdi zaten. Demirci kendi de farkında olmadan kalabalığı yararak ilerledi. Oksana'nın yanına vardı. Güzeller güzeli demirciyi çıldırtan o gülümsemesi gene dudaklarında. "O, sen de burada mıydın?" dedi. "Selam, bir şeyler toplayabildin mi bari?" "Oho, ne küçükmüş torban öyle. Çariçenin potinlerinden ne haber? Getirdin mi onları? Getirdiğin gün varacağım sana." Bir kahkaha atıp arkadaşlarının yanına koştu. Demirci olduğu yerde kala kalmıştı. Sonunda verdi kararını. "Hayır, yapamayacağım. Gücüm kalmadı artık." diye mırıldandı. "Ama ne hoş bir kız. Bakışı, konuşması, her şeyi öylesine yakıcı ki. Hayır, kendimi tutacak gücüm kalmadı artık. Her şeye son vermenin zamanı geldi de geçiyor. Kıyacağım canıma. Göleti kaplayan buzda su almak için köylülerin açtıkları deliğe atacağım kendimi. Çekip gideceğim bu dünyadan." Kararlı adımlarla yürüdü, gruba yetişti. Oksana'nın yanına sokuldu sert bir sesle. "Elveda Oksana," dedi. "Canının istediği gibi bir erkek bul kendine. Kiminle istersen alay et. Ama beni bir daha göremeyeceksin bu dünyada." Şaşırmıştı sanki Dilber. Bir şey söylemek istedi ama demirci kolunu sallayıp koşarak uzaklaşmıştı yanından. Deli gibi koşan demirciyi görünce seslendiler delikanlılar. "Nereye vakula?" "Elveda kardeşlerim," diye karşılık verdi demirci. "Tanrı isterse öteki dünyada görüşürüz. Bu dünyada görüşmeyeceğiz bir daha. Hoşça kalın. Kötü anmayın beni. Peder Konrad'a söyleyin. Günahkar ruhum için dua okusun. Günahım büyük. Dünya işleri yüzünden kilisedeki tasvirlerin mumlarını boyamadım. Her şeyimi kiliseye bağışlıyorum. Elveda kardeşlerim." Böyle dedikten sonra çuval sırtında yeniden koşmaya başladı. "Kafayı üşüttü galiba çocuk," diye konuştular aralarında gençler. Oradan geçen yaşlı bir kadın dua eder gibi mırıldandı. "Günahkar ruh, demircinin kendini astığını haber vereyim gidip." Bu arada Vakula koşarak birkaç sokak geçmiş, soluk almak için durmuştu. "Sahi nereye gidiyorum ben böyle?" diye geçirdi içinden. "Gerçekten bitti mi her şey? Deneyebileceğim bir yol daha var. Eski kazak askeri Göbekli Patsyuk'a gideceğim. Bilmediği şeytanlık yoktur onun. Öyle diyorlar. İstediği her şeyi yaparmış. Evet, gideceğim ona. Nasıl olsa ruhum günahkar oldu bir kere." Uzun süredir olduğu yerde kıpırdamadan duran şeytan, demircinin dediğini duyunca sevincinden hopladı çuvalın içinde. Ama demirci farkında olmadan kolunu çuvala çarptığı için oldu bu sarsıntı sandı. Kuvvetli bir yumruk atıp iyice yerleştirdi çuvalı omuzuna, yürüdü. Göbekli Patsyuk'un yanına gidiyordu. Göbekli Patsyuk dedikleri gerçekten Kazak askeriymiş bir zamanlar. Ama sonra kovmuşlar mı onu, yoksa ordudan kendi mi kaçmış bilen yoktu. 10 belki 15 yıldır Dikanka'daydı. Önceleri gerçek bir Kazak askeri gibi yaşamıştı. Yani hiç çalışmıyor, günün 4'te 3'ünü uyuyarak geçiriyor, 5-6 orakçının yiyeceğini bir oturuşta yiyor, bir dikişte neredeyse bütün bir kovayı içiyordu. Ne var ki yediğini içtiğini yerleştirecek yeri de yok değildi doğrusu. Boyu kısaydı ama genişlik yönünden hayli genişti bedeni. Bunun yanında şalvarı da öylesine boldu ki istediği kadar uzun adım atsın ayağı hiç belli olmazdı. Sokakta yuvarlanan bir şarap fıçısını andırırdı yürürken. Belki de bu yüzden Göbekli adını takmışlardı ona. Köye gelişinin üzerinden daha 3-5 gün geçmemişti ki onun bir büyücü olduğunu öğrenmeyen kalmamıştı. Biri hastalandı mı Patsyuk'u çağırıyorlardı hemen. Şöyle bir şeyler mırıldanıyordu Patsyuk, hastanın hastalığı uçup gidiyordu. Beylerden biri çok acıkıp da çabuk çabuk yerken balığın kılçığı mı takıldı boğazına, Patsyuk sırtına öylesine ustaca bir yumruk indiriyordu ki kılçık takıldığı yerden kurtuluyor, beyin boğazına hiçbir zarar vermeden gerektiği biçimde devam ediyordu yoluna. Patsyuk son zamanlarda seyrek görünür olmuştu. Belki tembellikti bunun nedeni. Belki kapılardan girip çıkmasının her yıl biraz daha güçleşmesi. Bu yüzden işi düşenler kendileri gidiyorlardı ona. Demirci içinde bir korkuyla açtı kapıyı. Patsyuk'u küçük bir fıçının önünde bağdaş kurup oturmuş gördü. Fıçının üstünde galuşka dolu bir çanak vardı. Çanak tam ağzının hizasındaydı. Parmağını oynatmadan hafifçe eğiyordu başını Patsyuk. Dişleriyle ağzına alıyordu galuşkaları, yutuyordu. Çanağın dibindeki suyu içiyordu. "Yo," diye geçirdi içinden Vakula. Bu çubdan da tembel. Hiç olmazsa kaşıkla yiyor o. Bu elini bile oynatmıyor. Besbelli galuşkalara çok dalmıştı Patsuyuk. Çünkü kapıdan girince öne eğilerek onu selamlayan demirciyi fark etmemişti bile. Bir selam daha verdi Vakula. Senden yardım istemeye geldim Patsuyuk dedi. Şişko Patsuyuk başını kaldırıp baktı, sonra galuşkaları atıştırmayı sürdürdü. Demirci cesaretini toplayıp, ''Duyduğuma göre'' diye başladı. ''Affedersin, seni utandırmak için söylemiyorum. Sözde şeytan akrabasıymışsın sen.'' Vakula fazla açık konuştuğunu, kaba sözleri yeterince yumuşatamadığını düşünerek korkuya kapıldı. Tetikte Patsuyuk'un yerdeki fıçıyı kapıp üzerindeki çanakla birlikte kafasına fırlatmasını bekledi bir süre. Sıcak şerbetin yüzünü yakmaması için koluyla korunmaya hazırlandı. Ama Patsuyuk şöyle bir baktı ona, sonra galuşkaları peş peşe yutmayı sürdürdü. Cesaretini oldukça toplayan demirci konuşmaya karar vermişti. ''Sana geldim Patsuyuk, her istediğini bol bol versin sana Tanrı, rızkını fazla fazla versin hem.'' Bazen ağzı iyi laf ederdi demircinin. Yüzbaşının tahta perdesini boyamak için Poltava'ya gittiğinde öğrenmişti böyle güzel konuşmasını. Bu gördüğün günahkarın ölmesi gerekiyor Patsuyuk. Her şey bitti onun için. Kaderin önüne geçilmez. Şeytanın kendisinden yardım istemem gerekiyor. Şişko'nun hiç oralı olmadığı sessizliğini sürdürdüğünü görünce sordu. Ne yapsam dersin Patsuyuk, ne yapmalıyım? Patsuyuk galuşkaları peş peşe mideye indirirken başını kaldırıp demirciye bakmadan karşılık verdi. Gerektiği yerde şeytana başvurmalıdır insan. Öne eğilerek bir selam daha verdi demirci. Ben de bunun için geldim ya sana Patsuyuk. Şeytana nasıl ulaşacağımı senden iyi kimse bilemez dünyada. Bir şey söylemeden çanağın dibindekileri de temizledi Patsuyuk. Demirci yalvarıyordu. Lütfen Patsuyuk, iyi yürekli bir insansın sen. Reddetme beni. Domuz sucuğu mu istersin, darı unu mu, yoksa keten bezi, buğday ne istersen, insanlar arasında genellikle olduğu gibi. Esirgemem senden bir şeyi. Yeter ki onun yanına nasıl gidebileceğimi, onu nasıl bulabileceğimi anlat bana. Oturuşunu bozmadan karşılık verdi Patsuyuk. Şeytanı omzunda taşıyan birinin onu bulmak için uzağa gitmesine gerek yoktur. Vakula adamın söylediğinin açıklaması alnında yazılıymış gibi gözlerini dikti Patsuyuk'un yüzüne. Sessiz bir soru vardı bakışında. Ne diyor bu? Yarı açık ağzı onun ağzından çıkacak ilk sözü bir galuşka gibi yutmaya hazırlanmıştı. Ama susuyordu Patsuyuk. Vakula adamın önündeki fıçının kaybolduğunu fark etti birden. Tahta iki tabak vardı yerde yalnızca. Tabaklardan biri varenik doluydu, öteki kaymak. Demircinin bakışı da, düşüncesi de elinde olmadan tabaklara takılıp kalmıştı. Bakalım varenikleri nasıl yiyecek diye geçirdi içinden. Öyle ya, galuşkaları yuttuğu gibi yutacaksa öne eğilmesi gerekecek. Ama eğilmek istemeyecektir. Hem varenikleri önce kaymağa banması gerek. Demirci böyle düşünürken Patsuyuk ağzını açıp vareniklere bakmaya başlamıştı. Sonra iyice açtı ağzını. O anda bir varenik sıçradı tabaktan, pat diye kaymağın üzerine düştü. Ters dönüp öte yanını da buladı kaymağı. Sonra havaya fırladı, doğru Patsuyuk'un ağzına. Çiğneyip yuttu onu Patsuyuk. Sonra gene açtı ağzını. Bir varenik daha aynı yolu izledi. Patsuyuk yalnızca çiğneyip yutmak zahmetine katlanıyordu onları. Demirci şaşkınlıktan ağzı açık, ''Vay canına, ne büyük bir mucize!'' diye geçiriyordu içinden. O anda bir vareniğin de onun ağzına geldiğini fark etti. Dudaklarına kaymak bulaşmıştı. Vareniği eliyle ittikten sonra dudaklarını sildi. Şu dünyada ne mucizelerin olduğunu, şeytanın insanı nerelere götürdüğünü düşünüyordu. Öte yandan ona yalnız Patsuyuk'un yardım edebileceğinin de bilincindeydi.